havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 21 Kasım 2022 günlerden pazartesi. Anlat Bana da yine karşınızdayız. İstanbul nihayet yağmura kavuşacak. 17 il için turuncu alarm verildi. İklim krizi bizim en temel konumuz olmalı. Ama biz Türkiye olarak aynı fasit dairenin içinde dönüp duruyoruz. Aynı sorunları tartışıyoruz. Sanki Türkiye'de zaman durmuş gibi. Çözümden yana, değişimden yana en küçük adım bile atmıyoruz. Sözü uzatmayalım. Sözü uzatmayalım diyoruz hemen bizden biri. Bugün sabahtan öğleye gündemde ne var? Bilgi alalım. Karşımızda kim var? Ata Arslan. Spiker editör Ata Arslan.
Merhaba Meliha Okur, iyi yayınlar. Tabii sabahtan öğleye neler olmuş ona bir bakacağız hemen çok kısa bir zaman zarfında. Ama önce düne de dönmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine pençe kaç harekatını başlatmış durumda. Yine terörle mücadeleye dair bir başka operasyon bu. Hesap zamanı açıklamasıyla duyuruldu bu operasyon ve 50'den fazla hava aracının katıldığı harekatta çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmış durumda Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Şöyle de detaylar var. Harekatın emrini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ve bu harekatın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunun akabinde çeşitli roket saldırıları, havan saldırıları düzenlendi. Sınırın Suriye tarafından bizim topraklarımıza düşen bir vaziyette. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde havan saldırıları düzenlenmiş durumda. Son yapılan saldırıda ne yazık ki 3 can kaybı var. Bunlardan biri bir çocuk, diğeri de bir öğretmen olduğunu açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İlk tespit edilen verilere göre 3 havan atışının gerçekleştiği belirtildi bizzat İçişleri Bakanı tarafından. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle de 6 kişinin yaralandığı ilan edildi. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bugün bir de eğitim ve öğretim sezonuna dair ara tatildeydi öğrenciler ve öğretmenler ve bugün yeniden ders başı yapıldı. Okul öncesi ilk ve orta öğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci için ara tatil bugün sona erdi ve 9 günlük aranın ardından yeniden dersleri çalmış oldu. Ekonomiye dair bazı notları da paylaşmak isterim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları var. Türkiye'ye yönelik kara para soruşturması iddialarına dair bazı değerlendirmeleri oldu. Bu iddiaları yalanladı Nebati ve Türkiye'nin kara listeye alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Son bir notumuz da şöyle olacak. Tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda %138,15, aylık bazda ise %2,90 artmış durumda. Böylece %138'lik bir oranla Ağustos ayındaki %135 seviyesinin de aşılarak rekor tazelediğini söylemek mümkün diyelim ve sözü yine size bırakalım.
Sağ olasın diyoruz. Bizim gündemimizde futbol var. Diyeceksiniz ki sizin futbolla ne alakanız var? Futbol sadece futbol değildir. Bunun altını çizelim. Stüdyodaki konuğumuzu takdim edelim. Okan Can hoş geldin. Sağ ol. Futbol sadece futbol değil, değil mi?
Değil. Yani ortaya çıkan sonuçlar sadece futbol olmadığını gösteriyor zaten.
Nedir sana göre futbol?
Çok büyük bir endüstri bu. Yani çok ciddi, çok büyük paralar. Bizim hayal edemeyeceğimiz kadar büyük paralar dolaşıyor. Çok büyük bir zenginleşme yaratıyor. Biz hani masumane bir takımı desteklerken aslında arkasında çok ciddi paralarla çok büyük bir ekonomi yaratılıyor. Menajerler, futbolcular, yöneticiler, organizasyonu yapanlar, bunun etkinlik tarafı, müthiş bir ekonomi var orada.
Yani kaç milyar dolarlık bir pazardır, bir fikrin vardır.
Yani tabii en son pandemi öncesinde 40-50 milyar arasında bir büyüklükten bahsediliyordu. Son rakamları da hani bakmadım işin aslı. Ama çok büyük bir pazar. Sponsorlar var bir kere her şeyden önce. Ronaldo'nun geçen bir tweetinde yaklaşık 500-600 milyon dolarlık bir serveti olduğu.
Ronaldo'nun hali çok haram. Yani zirvede kişi. Ama zirvede onun bonservisini ödeyecek, parasını ödeyecek hiç kimse
yani,
yok.
Yani tek başına yarattığı servete bakar mısın futbol üzerinden?
Aynen, ama ana konumuz Katar'da oynanan, pazar günü dün başlayan Dünya Kupası. Şimdi Dünya Kupası'na giderken Okan Can bu defa telefon hattımızda kim olacak? Tuğrul Akşar. Ama öncelikle bir müziğe kulak verin. İşte Katar Olimpiyatlarının müziği. Tuğrul Akşar kendisi NB ekonomi ya da yani nasıl bir ekonomi? Bugün yayın hayatına başladı ya da ekonomim.com'un yazarı. Öyle değil mi Tuğrul Bey?
Evet, evet, ama sadece orada yazmıyorum. Onu da söyleyeyim. Ben kendi blogum var. futbolekonomi.com. Aynı zamanda orada yazıyorum. Daha doğrusu daha geniş kapsamlı makaleleri, daha araştırmaya yönelik makaleleri futbolekonomi.com'da yazıyorum.
Peki nasıl buldunuz Katar'daki müziği, Dünya Kupası'nın müziğini?
Vallahi biraz şark tipi buldum. Yani bu çok doğal mıdır bilmiyorum. Yani futbol evrensel ve universal. Yani bir oyun olmakla beraber burada sanki yerel lokal motiflerin daha bir ön plana çıktığını gördüm. Yani sadece işte müzik değil, aynı zamanda Dünya Kupası'nın maskotundan tutun da işte kılıçlı vesaire gösterilere vesaire gelinceye kadar. Yani tabii ki yerellik olmalı, otantiklik olmalı ama sonuçta oraya katılan 32 ülke var. FIFA'ya bağlı 204 ülke var. Dolayısıyla o futbolun evrenselliği daha farklı bir ortamda ve farklı bir şekilde yansıtılabilirdi diye düşünüyorum.
Futbol endüstrisini biz aslında konuşuyoruz. Evet. Kaç milyar dolarlık bir pazar? Son veri sizin elinizde vardır yani, diye düşünüyorum.
Şimdi şöyle, aslında yani futbol ekonomisiyle ilişkili çok net, somut şu rakamdır demekten daha çok, hani benim bir takım çalışmalarım var. Oradan hareketle bir takım hesaplamalar yapabilirim. Avrupa futbolunun büyüklüğü yaklaşık 28-29 milyar euro civarında. Dolayısıyla Avrupa futbolu dünya futbolunun toplam gelirlerinin yaklaşık 1/3'lük kısmını üretiyor. Buradan hareket edecek olursak dünya genelinde yaklaşık 45-46 milyar euroya ulaşan bir büyüklükten bahsederiz. Sadece futbolun kendisini yarattığı büyüklük olarak, ama tabii bunun sektörlere olan ilişkisini de dikkate aldığımız zaman dışsal etkileriyle bu rakam 100 milyarın üzerine kadar çıkabiliyor. Turizmi, elektroniği, sosyal medyası, yayını vesairesi, tekstili, yani birçok sektörün dışsal etkilerine dikkate aldığımız zaman bu rakamın 2 ile 3 ile çarpma imkanımız var. Ama genel olarak söyleyecek olursak futbolun kendisinin yarattığı gelir, dünya genelde pür geliri yaklaşık 45-46 milyar euro civarında.
Büyük bir endüstri. Futbol sadece futbol değil derken endüstrinin bu büyüklüğüne mi bakacak, yoksa siyasetçinin futbolu bu kadar çok sevmesine mi bakacağız? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani, şimdi tabii futbol asla sadece futbol değil. Simon Cooper'ın hakikaten çok kült bir kitabı. Yani Türkçe'ye de aynı isimle çevrildi. Ama tabii bu tabir sadece rakamsal büyüklüklere bakarak söylenen bir şey değil. Aslında futbolu o kadar çok etkileyen unsur var ki futbolu etkileyen unsurlara baktığımız zaman olayın sadece futbol olmadığını, bir spor olmadığını söylüyoruz. Yani bu anlamda parasal büyüklük bakımından bu niteleme söyleniyorsa çok doğru değil. Ama esas itibariyle bakıldığında futbol bugün sadece yeşil sahada 22 kişinin peşinden koştuğu, topun peşinden koştuğu bir etkinlik değil. Bugün futbol örgütlerine bakmak lazım. merkezi örgütlenmelerin yapısına bakmak lazım. Siyasetin futbola etkisine bakmak lazım. İşte bu tür organizasyonları yapan ülkelere durumuna bakmak lazım. Bu tür organizasyonların nasıl verildiğine bakmak gerekiyor. Bütün bunlara baktığınız zaman futbol fena halde hayata benziyor. Ve aynı zamanda asla da bir sadece de futbol olmadığını bize ortaya yansıtıyor. Nitekim yani Katar'a örneğin bu organizasyonun 2010 yılında verilmiş olması bile 11 kilometre karelik bir alanda 2.9 milyon nüfusu olan bir ülkeye hangi anlamda, hangi sebeple bu organizasyon verilir örneğin. Yani şimdi buradan baktığınız zaman sadece olayın topun etrafında koşan 22 kişiden ibaret olmadığını veya topun yuvarlak olmadığını söyleyelim. Çok farklı anlamlar çıkartılabilir. Çünkü futbolun tabii bu şekilde anılması aslında güzel oyuna da örselemiş oluyoruz güzel oyunu. Yani o futbolun masumiyeti ve güzel oyun olan futbolu örselemiş oluyoruz. Bunu yapan da maalesef dünyanın en üst çatısını oluşturan futbol örgütlenmesi FIFA, UEFA ve diğer organizasyonlar. Çünkü bugün o kadar büyük bir parasal gelir yaratılıyor ki bu parasal gelirin yaratılmasından daha çok bu gelirin paylaşılması ortaya bu tür etkenlerin çıkmasına yol açıyor. Nitekim yani bugün dünya futbolunun en üst örgütü olan FIFA yozlaşmış ve kriminalleşmiş bir durumda. Yani FIFA bugün artık bir spor örgütü olmaktan daha çok çıkar amaçlı bir suç örgütüne dönüşmüştür. Yani ne yazık ki ve çok...
Ay altını çizeyim. FIFA bugün çıkar amaçlı bir suç örgütüne dönüşmüş evet, durumdadır aynen. diyorsunuz.
Bunu ben söylemiyorum. Bunu Amerika Adalet Bakanlığı'nın 2015 yılından itibaren başlattığı, FBI'nin devam ettirdiği soruşturma tutanaklarında geçiyor. Niye? Çünkü yöneticileri rüşvet alıyor, rüşvet veriyor, yolsuzluk yapıyorlar, vergi kaçırıyorlar, oy satın alıyorlar, futbolun ismini kullanarak kendilerine kişisel çıkar sağlıyorlar, politik anlamda ilişki kurup nüfus alanlarını genişletiyorlar. Bunlar benim tabirim değil. Bunlar Amerikan Adalet Bakanlığı'nın tutanaklara geçmiş ifadesi. Yani bu en üst mercide. Nitekim bunun altını da şöyle doldurabilirim. Bu 2014-15 yılında başlatılan soruşturmayla birlikte Zep Blatter, yani bu işin başındaki Joe Havelange'dan sonra gelen futbolun bozulması ve deforme olmasında yolsuzluğun, üçkağıtın, hırsızlığın zirve yaptığı bir dönemin yöneticisi. O mesela görevinden ayrılmak zorunda kaldı. FBI ona ya içeri gireceksin ya da bu işi bırakacaksın dedi. Bıraktı. Yine FIFA yönetim kurulu üyelerinin 6 tanesi içeri girdi. Bunlardan bir kısmı kefaletle serbest bırakıldı. Şimdi bakıyorsunuz bu bir spor örgütü. Yani sonuçta bir sportif etkinlik organize etmek amacıyla 1904 yılında çok masumane amaçlarla kurulmuş. Fakat daha sonradan futbolun giderek parasallaşması ve devasa gelirlere ulaşılması burada iştahı çok artırmış ve bu işten nemalanan belli bir kesimin maalesef bu örgütün tepesine çökmesi diye nitelendirebileceğim tırnak içerisinde bir durumla karşılaşmışız. Yani bugün bakıyorsunuz FIFA'nın rakamları daha işte 15 gün oluyor. Kendisi bu Katar bütçesiyle alakalı bir rapor yayınladılar. FIFA bu organizasyondan 4.6 milyar dolar para bekliyor, kazanç bekliyor. Ve bu 4.6 milyar dolar kazanç da hayali değil Melih Hanım. Bunların zaten büyük bir kısmı %57'si naklen yayın gelirlerinden oluyor. 2.6 milyar dolar zaten bunlar satılmış.
Diğer hemen araya girebilir miyim? Bir soru soracağım.
Bir şey ondan sonra tabii. Bir saniyenizi tamamlayayım cümlemi çünkü o çok önemli. 4.6 milyar dolar ciro yapacaksınız, gelir bekleyeceksiniz, 1 milyar 528 milyon dolar da net kar elde edeceksiniz. Böyle bir şey var mı? Böyle bir hangi sektör böyle bir karlılığa sahiptir? Kendi finansal tablolarında bunu açıklıyorlar. O zaman şimdi burası ne oluyor? Tamamıyla artık ekonomik anlamda bir örgüt haline dönüşüyor. Yani spordan uzaklaşmış, parasallaşmış, finansallaşmış. Bankalarda 2 milyar dolara yakın nakit rezervi olan, çok önemli finansal getiri elde eden, futbola bu harcaması gerekirken pandemi döneminde de gördük, kulüplere bir kuruş para aktarmayan, federasyonlara bir kuruş para göndermeyen bir federasyondan bahsediyoruz. Bu federasyonun varlık nedeni futbol. Futbolun sırtından para kazanıyor. Fakat bir asalak futbola kazandığı paraları geri vermediği gibi oradaki biriken paraların işte denetim dışı olması, şeffaflığın olmayışı, paydaşların hesap soramayışı nedeniyle toplanılan paraların çarçurulup kişisel amaçlar doğrultusunda kullanılıp çıkar elde edilmesi en sonunda Katar olayıyla patladı. Katar olayının patlaması...
Ben araya girebilir miyim? Buyurun. Çok özür diliyorum. Buyurun. Katar bu işe ne kadar para harcadı? Kısa kısa soralım konuklarımıza
Katar
çünkü.
880 milyon dolar para ödemiş.
880 milyon evet, dolar.
Yani, evet, 880 milyon dolar bu organizasyonun Katar'da düzenlenmesi için FIFA'ya muhtelif şekilde yine bu Amerika Adalet Bakanlığı'nın belgelerinden söylüyorum ben, raporundan söylüyorum.
Siz size. Katar izleyecek misiniz? Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyecek misiniz?
Onun dışında bir şey daha söyleyeyim de sizin sorunuza yanıt vereyim. Sadece FIFA'ya yapılan bu ödemelerin dışında FIFA yönetim kurulu üyelerine ve bu kararı alan, yani çünkü orada 10 kişilik bir komite bu organizasyonun hangi ülkede yapılacağına karar veriyor. Her birine de 1,5 milyon dolar para verildiğini eski FIFA yönetim kurulu üyeleri yapılan soruşturmada itiraf ettiler.
Hı hı. Siz kupayı izleyecek misiniz? Vedat Milor dedi ki ben izlemiyorum dedi. İnsan haklarına aykırı davranış görüyor. Stüdyoda konuğumuz Okan Can. Kendisine de soracağım aynı soruyu. Ne diyorsunuz?
Ya ben izleyeceğim. Şimdi şundan dolayı izleyeceğim. Yani futbolu, ben bir futbol severim. Güzel futbolu seviyorum. Tamam, bu tür organizasyonun Katar'da düzenlenmesine karşıyım ama bu ilk değil. Onu da söyleyeyim ben size. Yani bundan önceki FIFA'nın bu tür faulleri daha önceden de vardı. Rusya'da oldu. Arjantin'de oldu. 1978 yılında faşist diktatörlük vardı orada. Bir takım boykotlar oldu. İnsanlar yine izledi. Yani futbol bir oyun olduğu için izliyoruz biz burada. Futbolu orada değil de başka bir yerde düzenlenmiş olsa, Katar değil de başka bir şey olsa yine futbolun güzelliğinden dolayı izlenecek. İzleriz. Yani duyarsız kalmamız çok mümkün değil. Neden? Futbol sever olduğum için. Ama duruşu olarak bakacak olursanız ben zaten yazıyorum. Çok ciddi burada benim eleştirilerim var siyasal anlamda da. Bu organizasyon çok şaibeli, kriminal bir organizasyon. Dolayısıyla FIFA'nın nedeniyle futbolu cezalandırmamamız lazım. Bakın ben bunu vurgulamak istiyorum.
Anlıyorum. Şaibeli, kriminal ve FIFA'nın yanlışları yüzünden bir organizasyonu, bir eğlence aracını bu hale getirmememiz gerekir diyorsunuz. Ben size değerlendirmeleriniz için teşekkür edeceğim. Sağ olun diyorum. Anlıyorum ben sizin bu konudaki hassasiyetinizi. Çünkü aynı hassasiyet stüdyodaki konuğumuz Okan Can'da da var mı?
Var tabii ki. Turul Bey'in hani söylediklerine ek olarak tabii ki hani çok değerli şeyler, bilgiler verdi. Şimdi 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir yemek veriyor. Bu yani Katar'a neden verildi ve verilme süreciyle ilgili bilgi vermek istedim. Bu yemeği Platini de çağırıyor ki Platini o dönem UEFA Başkanı. Hatta UEFA Başkanı Platini'nin bir açıklaması vardır. Başkanınız size bir şey yaptığında ne cevap verebilirsiniz ki der bu yemekle ilgili. O yemekte Katarlı bu yatırımcılar, özellikle ciddi bu Paris Saint Germain'in sahibi, işte hem yayıncı kuruluş olan grubu yemekte görüşüyor. Platini de o yemeğe katılıyor. Bu yemekten 9 gün sonra Katar ev sahipliğini alıyor. 12 oya karşı 8 oyla Amerika kaybediyor bu ev sahipliği olayını. Yine bu yemekten sonra Paris Saint Germain'i Katarlı yatırımcılar satın alıyor. Ve bu yemekten yine sonra Lig 1'in yayıncısı oluyor Katarlı yatırımcılar. Hatta bir takım başka iddialar da ortaya çıkıyor. Hatta Platini'nin oğlu bu Katarlı şirketin Katarlı şirketin iştiraklerinden birinde genel müdürlük de yapmaya başlıyor. Dolayısıyla o yemekte 4 tane oyun değiştiği söyleniyor. UEFA'daki 4 tane oyun değiştiği söyleniyor. Dolayısıyla Katar'a verilme süreci gerçekten çok...
En çok bunu mu tartışıyoruz? Katar'a bu işin verilme süreci mi?
Ya çünkü şöyle bir durum var. O kadar göz göre göre yapıldı ki. Burada Amerika'nın bununla ilgili soruşturma yapmasının sebebi de şu. Çünkü Amerika kaybetti. Yani ev sahipliğini Amerika kaybettiği için bunlar biraz da gün yüzüne çıktı. Ama yine daha kötü olan bir şey şu. Bu isimler arınmadılar. FIFA arınmadı. Yani dediler ki sen görevi bırak Sepp Blatter. Platini sen görevi bırak. Geri çekil. Ama FIFA hala arınmadı. Dolayısıyla oradaki kirlilik hala devam ediyor ki bunun aslında babası 74 yılında Joe Havelange'dır. Yani Brezilyalı. O da mesela 78'de Turul Bey'in söylediği gibi Arjantin'e verir. Neden verdiği bilinmez. Oradaki bir özellik, bir noktada şu. Joe Havilland şöyle bir şey yapar. Afrikalı delegeleri hep oynar. Latin Amerika'yı oynar. Oradaki küçük ülkelerdeki federasyonları daha çok ayartmaya çalışmıştır. Hatta Pele'yi alır Afrika gezileri yapar. Dolayısıyla sistemi bu şekilde küçük ülkelerdeki delegelere oy para vererek, akış yaparak, oraya böyle küçük yardımlar yaparak elini tutarak çok uzun yıllar başkanlık yapmıştır. Yani FIFA'nın kirliliği öyle dünden bugün olan bir şey değil.
Ya şöyle, küçük ülkelere bu işin verilmesi kirlilik anlamına mı geliyor?
Parayla dönüyor ve çok ciddi paralar ortada konuşuluyor. Dediği gibi Turul Bey'in 809 milyon dolara yakın bir orada bir para var. Bir de Katar'a verilme şekli gerçekten hani orada bir pazarlık usulü var. Sarkozy Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlıyor. Bundan sonra bütün her şey değişmeye başlıyor. Hatta yine Sepp Blatter'in dönemin FIFA başkanı şöyle bir şey söyler. Biz en iyi seçeneğin 2018'de Rusya, 2022'de de Amerika olmasını düşünüyorduk. Ama 2022 Katar'a gitti. Bir de futbol şöyle bir şey. Futbol çok romantik bir oyundur. Futbolun geçmişi çok acılar içerisinde insanların yani yokluk içerisinde kendini ifade ettikleri bir oyundur. Futbol kirlendikçe futbolun romantizmi de aslında ölmeye başlıyor. Siz şimdi futbolun ruhunu, hikayesini, bütün bu çocuklara ulaşma yollarını kapadığınız anda ne oluyor? Siz tamamen paraya dayalı, tamamen paranın hüküm sürdüğü, zenginlerin oyunu olmaya başlıyor.
Ama her yerde öyle değil mi? Zenginler kulüp başkanı oluyor.
Öyle oluyor ama mesela... Ama
Katar'ın hiçbir hikayesi yokken nasıl girdi araya?
Yani yapay bir dünya kupası olarak düşünüyorum ben bunu. Statların son halini gördüğünüzde orada bir futbol kültürü, bir futbolun bir tohumu yok. Dolayısıyla bir hikaye yaratamıyorsunuz. Kültürler orada gelip birbiriyle entegre de olamıyorlar. Bir takım kısıtlamalar da var. Futbolun hikayesine aykırı bir durum bu. Dolayısıyla bu bugünün sorunu değil ama baktığımızda son yıllarda FIFA artık bunu yaparken hiçbir şekilde rahatsız bir şekilde yapmıyor. Yani Infantino şu anda FIFA başkanı ama Infantino da sıkıntılı bir FIFA başkanı. Mesela Sepp Blatter, Joe Havelange'la 24 yıl beraber çalışmış. Yani bunlar hep aynı ekolden gelen insanlar. Dolayısıyla arınma ortaya çıkmıyor.
Yani aynı ekolden gelen, parayı seven, kendine göre model yaratmayı paraya devşiren FIFA yolcuları bu yolculukta şu an romantik bir oyunun ticarileşmesi ve amacından saptırılması anlamına geliyor. Ve hiç hikayesi olmayan Katar devreye giriyor. Ne kadar para harcadı Katar bu işe?
Ya şöyle bir iddia var. Tabii ben yani şu rakamlar düştü Avrupa basınında.
850 milyon dolar dağıtılan para.
Dağıtılan para yaklaşık 7 ile 10 milyar dolar arasında statlara para harcandığı söyleniyor. Mesela böyle 200 milyar dolar yakın para harcandığını söyleyenler var. Avrupa'da yani Avrupa basına düşen rakamlar bunlar ama tabii bunlar çok flu rakamlar olacak. Mesela bir önceki turnuvada Rusya 12 milyar dolar harcamıştı. Ama Katar'ın ne kadar para harcandığını, bunun bir tanıtımı, bütçesi, işte bildiğiniz üzere dağıtılan bir takım hibeler var.
Anlıyorum. Hibeler, fonlar, başka şeyler.
Ama 10 milyar dolara yakın bir paranın statlara harcandığını söyleyebiliriz.
Onun için futbol sadece futbol değil diyoruz
şunu
da.
Şunu da söylemek lazım. 6500'den fazla insanın göçmen işini hayatını kaybettiğinde...
Şimdi oraya geleceğiz. Beni asıl ilgilendiren konu insan hakları, bireysel hak ve özgürlükler, kadın hakları ve insanların insanca yaşama hakkı. Bunu tartışması lazım endüstrinin. Çünkü diyorum buraya gelmeden önce Katar'a bakarken... Tabii ki Katar'ın futbol kültürü yok, hikayesi yok deniliyor. Bir ay boyunca değil mi? Kaç gün sürecek?
Evet, yaklaşık bir ay boyunca aralığın sonuna doğru bitecek.
Ben şeyden çok rahatsız oldum, o kılıçlarla çıkılma hikayesi. Savaş istemeyen biriyim ben, beni rahatsız etti mesela.
Ya bir de futbolun hani geçmişine baktığınızda futbol gerçekten yoksulların, zor durumda olan işçilerin kendini var etme şeyidir, aracıdır. Bununla sistemi başkaldır yaparlar.
Yani caz gibi değil mi?
Evet, bu...
Caz kölelerin pamuk tarlalarında çalışırken yaktıkları ağıtın müzik endüstrisinin en güzel yolculuğunu başlatma sürecidir. Futbolda işçilerin, mültecilerin, sığınmacıların ve yoksulların kendilerini ifade etme biçimi idi.
İkinci Dünya Savaşı'nda bile Hollanda'da insanlar buldukları parayla maç bileti almaya uğraşırlar. Yani futbol öyle bir şey. Yani dolayısıyla hani bu böyle futbola harcadık, para harcadık, futbol bu değil. Yani onun bir hikayesi var, derinliği var.
Peki ama biz burada virgülü koyalım ama sen spor yazarı diyorum.
Evet.
Okan Can nerede yazıyorsun?
Independent Türkçe.
Nasıl okuyucular senin spora bakışını nasıl değerler? Sen farklı bir spor yazarısın
yani
çünkü.
Yani popülizm yapmadan yazmaya çalışıyorum. Hani genelin beğenisinden öte yani düşündüğümü doğru bulduğumuzu olması gerektiğini yazmaya çalışıyoruz.
Turul Akşar gibi.
Evet Turul hocamız çok değerli çok. Yazılar yazıyor.
Sen de öyle yazıyorsun. Demek ki endüstriye farklı bakış, futbola farklı bakış da önemli diye düşünüyorum ama gel Katar Olimpiyatlarına farklı bir yolculuk yapalım. Bu defa karşımızda Neşet Dereli var. Kendisi GAYA Yönetim Kurulu Başkanı. Diyeceksiniz ki bu şirket ne? Neşet Bey merhaba.
Merhabalar. Sesiniz
öncelikle
geliyor, değil mi?
Geliyor sesiniz çok güzel. Siz çok iyisiniz. Öncelikle şirketinizi soralım. GAYA'yı bize kısaca anlatır mısınız?
Evet, GAYA Creative Group bizim aslında özellikle dijital ekosistemde var olan entegre 360 dijital reklam ajansı diye tanımlayabilirim.
Niye sizi yayına aldık? Herkes Katar'ı tartışırken evet. Katar ve 26 ülkenin dijital yayınını siz mi yapıyorsunuz?
Şöyle diyeyim ben aslında 2020 yılında Katar'ın Dünya Kupası'nı FIFA'dan alması netleştikten sonra bunun tanıtımı için bir konkur açtılar. Orada Supreme Committee diye tüm aslında bu süreci yöneten hükümete bağlı bir yapı var. Global bir konkurdu bu ihaleydi diyeyim. Epey yani orada tek katılan Türk şirkette bizdik oradaki ihaleye ve biz dünyayı bölgelere ayırmışlar. Arapça konuşulan ülkeler, İngilizce konuşulan ülkeler, Çince konuşulan ülkeler ve İspanyolca konuşulan ülkeler diye. Biz orada biliyorsunuz ilk defa tarihinde Dünya Kupası'nın Arap coğrafyasında yapılıyor. Ve ev sahibi ve önemli de orada Katar'ın kendi mesajını Arap ülkelerine vermesi. Biz o tarafa katılmıştık ve onu kazandık. Yaklaşık 2,5 senedir 26'ya yakın ülkedeki tanıtımından sorumlu ajansız.
Yani ben sizi tanıyorum ama bizi dinleyenlere, izleyenlere tanıtmak istedim. Çünkü dijital dönüşümle evet. birlikte bambaşka bir yapılanma evet. geliyor. Siz evet. de onun öncülüğünü yapıyorsunuz. Yerelden globale doğru açılan bir şirket olduğunuzu biliyorum. Peki Katar evet. Olimpiyatlarını futbolu sever misiniz siz?
Ya futbolu severim. Az önceki şimdi konuşmaları dinlerken tabii ki hani futbolun o daha romantik, daha böyle idealist tarafı çok güzel, keyifli ama kabul etmemiz lazım ki çok ciddi bir endüstri. Diğer konuklarınız da zaten onu söylediler. O açıdan baktığınızda ben biraz daha seyirci olarak izlemeyi seviyorum. Hani onun dışında çok da fazla bu işin içine koyu taraftarlık şeklinde hiç girmedim. Öyle diyeyim. Kendimi öyle
peki,
tanımlamış olayım.
Dünya Kupası'nı izleyeceksiniz ama zorunluluktan mı?
Tabii ki.
Peki bu Dünya Kupası...
Aslında...
Buyurun.
Ya aslında tabii ki yani bir futbol izleyicisi olarak Dünya Kupası'ndaki maçlar çok keyifli, çok da güzel oluyor. O yüzden tabii ki izliyor olacağım. O manada baktığımızda dünyada da epey insan izliyor olacak her şeyin ötesinde diye düşünüyorum.
Peki siz bu kupayla ilgili yayınları yaparken ne tip sanal bir kupa bu aslında öyle evet. değil mi? Sanal bir futbol tabii. şampiyonası, sanal dünyanın önemli bir ayağını yönetirken nasıl bir kampanya ya da nasıl bir yolculuk sürdürüyorsunuz?
Ya bu açıdan ben tabii biraz bu perspektiften değerlendirmiş olayım. Konvansiyonel reklam metotları yani benim aslında geçmişimde işte bu televizyon, basın vesaire gibi mecralarda uzun yıllar geçirdikten sonra tekrar yönümü son 10 yıl önce falan dijital iletişime çevirmiştim. Ve bu kupanın ilginçliği şu, gerçekten de dijital dünyanın, sosyal medyanın, mobil teknolojilerin çok yoğun bir şekilde hayatlarımıza girdiğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Rakamlar çok ilginç rakamlar baktığınızda. Mesela işte Rusya'yı 3 milyon biletli izleyici şey yapmış. Şimdi Katar'daki de 5 milyon tahmin ediliyor. Şimdiden 3 milyon bilet satışı yapıldı. Ve bunlar tamamen mesela online'dan satış olacak şekilde, belirli şekillerde açtılar bilet satışlarını. Bunun dışında dijital platformlar, yani nedir? İşte Facebook'tur, işte Twitter'dır, Instagram'dır, YouTube'dur, TikTok'tur. Bu tür mecralara turnuvanın tanıtımı anlamında çok çok büyük ağırlık verildi. Ki daha önceki turnuvalarda bu denli bir yoğunluk yoktu.
Telegram şöyle yok mu aralarında?
Vallahi Telegram bildiğim kadarıyla yok reklam mecrası olarak. Belki vardır ama şimdi yanlışım da olmasın. Biz mesela kupanın işte TikTok, işte Instagram, ondan sonra Facebook, Twitter gibi hesaplarını yönetiyor. Bizim orada bir ekibimiz var. Orada çalışıyorlar iki senedir. Çok yoğun bir tempo. Bir başka söyleyebileceğim şey mesela influencer marketing. Bu influencerların kullanımı konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Mesela şimdiye kadar 150'den fazla global influencer'ı kupanın tanıtılması için kullandık. Influencer Cup diye dünyada ilk kez mesela dünyayı kıtalara ayırdık. İşte Güney Amerika, işte Kuzey Amerika, işte Avrupa vesaire gibi. O ülkelerden influencerları bunu Mart ayında yaptık. Mart, Nisan gibi. Katar'a topladık. Gerçek Katar'daki Dünya Kupası stadyumlarında bunlar bir futbol turnuvası düzenlediler. Legendlar dediğimiz işte efsane futbolcular, onların teknik direktörü oldu. Mesela sadece bunun izlenme oranı 200-300 milyon kişiye ulaştı.
Yani sizin konuşmanızdan anlıyorum ki geniş bir katılım olacak. Buradan onu anlıyorum. Peki ödül var mı sizde? Ödül verecek misiniz?
Şimdi bu yaptığımız şey, turnuva bitti. Mesela bir başka kampanya düzenledik. Yine aslında küçük bir coğrafyada böyle yapılıyor olmasının da bir avantajı. Şimdiye kadar Dünya Kupası'nda yapılan maçların her işte maça gidebilen bir mesela taraftar şimdiye kadar olmadı. Çünkü mümkün değil. Aynı saatlerde maçlar yapıldığı için. Ama şu anda daha küçük bir alanda yapıldığı için mesela bizim bir rekor denememiz var. Kampanya düzenledik. İşte 4 tane şanslı diyeyim izleyici seçtik. Bunlarla da işte Guinness'e girme hedefimiz var. Her maçı izleyecekler. Güzel bir şey oldu. Bir kurgu oldu bu çalışma. Every Beautiful Game Competition diye bir yarışma yaptık. Mesela globalde bunu kurguluyor olduk. Her maçı izleyen 4 tane şanslı kişi olacak bu kurguda. Bu açıdan baktığınızda yenilikçi mesela artırılmış gerçeklik uygulamaları, sanal gerçeklik uygulamaları, mesela dronlar kullanarak statların içine dolaştırdık o dronları geçtiğimiz aylarda. Mesela çok güzel videolar hazırladık. Yani teknoloji ve dijitalleşme konusunda kesinlikle açık ara bu turnuva en ön planda olan Dünya Kupası organizasyonu oldu diyebilirim.
Biz de sizi izleyeceğiz. Sağ olun diyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Okan Can ne diyorsun?
Tabii şimdi gelir olarak bakıldığında bir başarı hikayesi bir gözüken bir sonuç var. Yani bu bakıldığında herkesin hoşuna gidecek, hani düzenleyenler için hoşuna gidecek bir sonuç. Mesela David Beckham'a 277 milyon dolarlık bir para verildi. Niye? Katar'ın futbol elçisi olsun diye 10 yıllık. Çok büyük paralar bunlar. Tabii ortaya çıkan 4.7 milyar dolarlık yine bir gelir var FIFA'nın. Bakıldığında zaten artık bizim için yani futbolun genel bakışında artık zaten taraftar kalmadı. Tüketici var. Her şey bu tüketici için yapılıyor. Dolayısıyla bu beyefendi anlattı bütün iş tarafında zaten başarılı olduğunu gösteren bir sonuç. Ama hani biz futbolun bir başka tarafını konuşuyoruz. Ortaya çıkan ekonomisi konuşuyoruz. Bu futboldan gelen gelirin futbolda çocuklara ne kadar dağıtıldığını bilmiyoruz. Hangi federasyonlara ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Çünkü futbol sokağa inmiyor. Çocuklara ulaşmıyor. Buradan ne kadar pay aldığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Dolayısıyla biz bu işin romantizm tarafında biraz daha böyle savrularak bu tür konuşmaları yapacağız.
Ama çok şimdi dijital olarak katılıyorum ben. İlk kez en güçlü kupa olacak.
Müthiş bir yatırım var. Müthiş bir plan var. Bunu reddedemeyiz tabii ki ama hani sonuç olarak.
Çok tartışmalı olacak ama. Biz de zaten onun için yayını yapıyoruz. Dünyanın en fazla konuşacağı konu olacak. Aynen. Değil mi? Bir çeşit sanki futbol savaşları gibi geliyor. Savaş kelimesini kullanmak istemiyorum ama Katar-Amerika.
Tabii bu
iktidar savaşı,
iktidar
bu.
Savaşı.
Bir de tam bu, bir iktidar savaşı.
2010 yılında yani diğer aday da Avustralya'ydı bu arada. Yani Amerika, Avustralya, Katar çekişiyordu. Avustralya elendi, Amerika ile Katar kaldı. Ama dediğim gibi yani sonuçta gelir olarak bakıldığında bir başarı hikayesi var. Dijitalleşimde çok ciddi çalışmalar var. Bunlar tüketiciler için
parası
güzel bir...
Parası olan her ülke bunu yapabilir mi? Yani verilmeli mi parası olan her ülkeye? Dünya Kupası verilirken hangi kriterlere bakılıyor?
Ya tabii bu biliyorsunuz bir önceki Rusya'ya verilmesi çok tartışılmıştı. Rusya'nın Dünya Kupası'nın düzenlemesi de aslında benzer tartışmalar vardı. İşte demokrasi ile ilgili bir takım eleştiriler vardı.
Ama bu eleştirileri hep yapıyorlar. Ben şunu anlayamıyorum. Yani Amerika kupayı alamadı diye mi bunlar bu kadar çok gündeme geliyor?
Yani muhtemelen Amerika eğer diğer aday olmasaydı belki biz bugün hala Sepp Blatter, Platini'yi şeyde görecektik. Nedir o?
Vitrinde.
Vitrinde görecektik. Dolayısıyla daha önce bu tartışmalar çıktı. Bu sadece Katar'a taksızlık olmasın ama yapış şekli şeffaf değil. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ne kadar para harcandığını işte FBI'nin dosyasında 880 milyon dolar bir para dağıtıldığını görüyoruz. Yani bu karar neye göre verilmiş? Bunun daha öncesi 78'i var. 80'lerde sponsorların girişi var. Yani dolayısıyla şeffaf bir işleyiş yok. Bu paralar kimin cebine giriyor? Bu paralar nereden, nerelere aktarılıyor? Mesela Latin Amerika tarafında çok ciddi yolsuzluklar olduğunu biliyoruz. Hiçbir zaman Latin Amerika tarafı konuşulmuyor ama orada çok ciddi para aklamaları var futbol üzerinden. Futbol siyaset açısından çok güçlü bir güç. Avrupa'da İngiltere futbol için artık şey tabiri var. Pasif güç. Yani futbolu alan pasif güç olarak hanesini dolduruyor. Dolayısıyla yönetim açısından çok rahatlıyor. Biliyorsunuz futbolu çok ciddi artık yatırımlar var. Bir eğlence alanına dönüşmüş durumda. Taraftarlıkları tüketicilik var. Bütün kampanyalar bunun üzerine dönüyor. Artık eskiden şimdi sizin bir maçı izlemek için bir dekodör almanız yetmiyor. 3 tane farklı üyelik yapmanız gerekiyor. Bunlar hep insanların daha fazla para harcaması, daha fazla sisteme girmesi gerektiren davranışlar.
Yani sistem büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe süreç farklılaşıyor. Amerika kupayı almış olsaydı bir sorun olmayacaktı. Yani dünyanın patronu benim mi diyor Amerika?
Öyle de diyor. Bir de şunu söylüyor aslında. Yani biz basit bir futbol izleyicisi olarak sadece futbol izleyemiyoruz. Yani sahaya baktığımızda orada bir takım başka hikayeler, başka çalışmalar, yöneticilerin, menajerlerin bir yani menajerlerin kazandığı paranın inanılmaz boyutlarda.
Kayıt dışı para mı futbol endüstrisi? İşin bütün özeti o.
Şimdi bir örnek vereceğim. Manchester City'nin bir FIFA, UEFA bir soruşturma açtığında sistem dışına para girdiği tartışılmıştı. Ama bunu mesela Manchester City açıklayamadı. Ama yine de ceza almadı mesela. O paranın hani futbola dışarıdan enjekte edildiğini, tabiri caizse doping yapıldığını UEFA söylemiş. Yani orada iddialar çıkmıştı fakat ceza almadı. Yani kayıt dışı bir para giriyor. Sisteme rekabeti bozacak paralar giriyor.
Sisteme rekabeti bozacak paralar giriyor. Ancak bu şampiyonayı alan her ülkede inanılmaz bir tanıtım yapıyor. Spor pazarlamasındaki en önemli olay bu. Şimdi telefon hattımızda doçent doktor Gültekin Salman var. Bahçeşehir Üniversitesi Spor Yönetimi Yüksek Lisans Koordinatörü. Merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Keyifle dinliyorum sizi.
Nasıl? Biz biraz farklı futbol anlatıyoruz değil mi?
Çok güzel yapıyorsunuz.
Peki müthiş bir tanıtım değil mi? Böyle bir kesinlikle organizasyonu almak.
Kesinlikle. Spor pazarlaması tarafından baktığımız zaman hakikaten Katar'ın şu anda farklı yollarla belki turizmle belki kendi ülkesini tanıtmayla ilgili yapamayacağı kadar büyük bir tanıtım yapıyor şu anda. Gelecek günlerde sadece oraya çektiği turistleri kendini tanıtmakla yetmeyecek. Dünyanın her tarafından seyreden milyarlarca seyirciye de kendini tanıtıyor olacak.
Büyük bir avantaj. Ancak bir kadın olarak bireysel hak ve özgürlüklere çok bağlı biri olarak Katar Dünya Kupası, Katar'daki Dünya Kupası sizi hangi noktalarda rahatsız ediyor? Çünkü bir rahatsızlık var, herkes bunu anlatıyor. Siz ne diyorsunuz?
Evet. Evet, yani şimdi tabii ülkenin kendi kültürel yapısı bakımından ve ülkenin yönetim şeklinin farklı olması açısından kendi kuralları var doğal olarak. Hani kültürler arası savaş mı diyelim, kültürlerin baskınlığı mı diyelim ya da saygı duymak mı gerekir? Bunlar tabii ki tartışılacak şeyler, sürekli de tartışılan konular ama 2010 yılında Katar'ın Dünya Kupası'nı almasının öncesi ve sonrasındaki yankılarının devam etmesi, siz de az önce bahsediyordunuz Amerika almayınca küstü de buralara mı geldik gibi. Belki evet, belki hayır. Ama yine de işte ülkenin kadınına yaklaşımı, ülkedeki, gerçi bu hangi ülkede olursa olsun belki yaşanacak bir şey ama işte stadlar yapılırken farklı ülkelerden gelen işçilerin çalıştırılmasındaki şeyler sağlanan ortam, şu anda oraya gitmiş olan ve seyir için orada olan kişilerin bazı haklarının kısıtlanması gibi
içecekle
konular.
İlgili haklarının evet. Kısıtlı oluşu.
Evet, bunlarla ilgili konular hep masaya yatırılıyor, tartışılıyor. Ancak doğal olarak şu önümüzdeki 28 gün, hatta kaldı şurada 27 gün boyunca patron onlar. Ne isterlerse bunu yapacaklar.
Ancak ama beni o kılıçlı gösteri biraz rahatsız etti. Onların geleneksel gösterileri olabilir ama şiddet içeren, ora duyguyu veren hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorum ben kişisel olarak.
Doğrudur ama tabii ki hani... Belki benzer inançlara sahibiz, belki aynı din içerisindeyiz ama tabii bunlar farklı bölgelerde, farklı geleneklerden dolayı gelen içselleştirmeleri var diyelim. Doğal olarak onların bir parçası ve bunu göstermek istiyorlar. Hani şiddet aramalı mıyız içinde? Belki onlar şiddet amaçlı yapmadı ama tabii kılıçları gördüğümüz zaman biz başka şeyler düşünüyoruz.
Peki son soru. 2002 Katar Dünya Kupası ile 1936'da mı Dünya Kupası mı karşılaştırılıyor?
Evet, orada politik açıdan spor ve politikanın iç içe geçtiği, hatta politikanın baskın çıktı. Dünya Kupası değil, 1936 Olimpiyatları, Almanya'da yapılan Olimpiyatlar, evet. Hitler'le beraber. İşte burada maalesef o politik güç birazcık karşılaştırılıyor. Bir de 78'deki aslında Arjantin'de yapılan Dünya Kupası var. Yine bu da çok tartışmalı, işte diktatörlüğün getirdiği bir baskın politik gücün olduğunu söyleyenler var. Tabii onunla tartışmasıyla da ilgili. Ama tabii burada hani bizler de farkındayız. İşte 2010'dan sonra yine Amerika'nın ortaya çıkartmaya başladı işte yolsuzluk, FIFA'daki yolsuzluk vesaire gibi konularla, hani bu yolsuzlukların aslında baktığınız zaman işte para kimde, güç kimde ve buna bağlı olarak bazı kararların verildiği söyleniyor. Ama ne olursa olsun işte Katar'da yapılıyor, 4 yıl önce Rusya'da yapıldı, 4 yıl sonra da işte Amerika bölümsel olarak kazanıp üçlü bir şekilde yapacak. O sebeple hani politikayı maalesef sporun şeyinden, DNA'sından temizleyemiyoruz maalesef.
Bütün sorun bu. Evet. Sporun DNA'sından temizlenemeyen siyaset bu işi böyle götürüyor. Okan Can, size sağ olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Bir ekleme yapıyorum ben. Mesela 1978'deki durumda mesela orada diktatörlüğün onanması anlamına geliyordu o turnuvayı Arjantin yapması, ki Arjantin o sene dünya şampiyonu olmuştu. Bununla beraber yine 1982'de mesela bir Almanya-Avusturya maçı vardır ki beraber birbirine gol atmadan bitirdiler ki bir sürü çıksınlar diye. Yani futbolda her zaman tartışmalar, bu tür sıkıntılar vardı. Fakat bu yeni düzende, bu yeni sistemde parası olan en iyisini alıyor, en iyi futbolcuyu, ev sahipliğini yapıyor veya kulüp satın alıyor. Yani futbolun, sporun, rekabetin dengesi bozulduğu için bu tartışmalar aslında merkezi oradan başlar. Yani eskiden zayıf olan da futbolun içinde var olup kendini ifade edebilir ama şimdi güçlüysen futbolda bütün hem geliri alıyorsun, hem de en iyisini alıyorsun.
Yani bütün kavga, eğer futbolda iyisen bütün geliri ve arkasından güce ele geçirme. Bu yüzden mi bütün kavga?
Bütün kavga.
Biz bu. Türkiye olarak niye hiçbir şey alamıyoruz?
Çünkü tabii bizim sorunlarımızı ayrı program yapmak lazım. Çünkü bizde çok ciddi yapısal sorunlar var futbolla ilgili. Biz hiçbir zaman bir turnuva, yani iki turnuva ard arda turnuvalara katılamıyoruz. Yani bir önceki Avrupa Kupası'na katıldık, Dünya Kupası'na katılamadık mesela. Çünkü bizde de biraz aslında hep aynı isimler, hep aynı tartışmalar. Biz futbolun reytingiyle çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Futbolun yarattığı kaostan daha çok besleniyoruz. Altyapıya yatırım yok, teknik adam yatırım yok, tesisleşme sadece yetmiyor. Bursaspor'a yeni bir tesis yapıldı mesela, elektrik parasını ödeyemiyor Melih abla. Ödeyemedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok iyi bir tesisti. Stadyum yapılmıştı. Dolayısıyla bizim 81 ilde futbol okulları, akademiler açılmadı. Bunlara yatırım yapmak gerekiyor. Bu bir süreç. Bunu Belçika yaptı. 2000 yılından sonra Almanya yaptı. Yani Hollanda yaptı. Bunların modelleri var. Ama biz bunları hiçbir zaman kafayı yormadık. Biz bireysel başarılar, dönemsel başarılar. İşte hep aynı isimler üzerine dönen kulüpçülük virüsü. Dolayısıyla biz açıkçası bizim daha gidecek çok yolumuz var ve çok kolay değil işimiz.
Yani Katar'ın yapacağı reklam, tanıtım, sağlayacağı geliri düşününce bu kadar parayı harcayabilir tabii, daha fazlasını alacak diye bakıyoruz. Dert çıkarmamız gerekmiyor mu?
Ya tabii bizim paramız olmadığı için bizim tohum ekmemiz gerekiyor. Bizim gerçekten oturup bununla ilgili akademik bir çalışma yapmak lazım. Çok değerli insanlar var. Yoksa biz hani bu yıl Fenerbahçe şampiyon oldu, diğer yıl Galatasaray oldu, bir şey değişmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğimiz hiçbir şampiyonluk değerli değil artık Türkiye'de. Yani siz şampiyon olduğunuzda Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsanız hiçbir şey kazanmıyorsunuz aslında. Çünkü para orada.
Peki kulüplerimiz çok borçlu değil mi?
Çok ciddi borçları var.
Ne kadar borcu var?
En son 17-18 milyar liralık bir...
25 milyar dolar diyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.
4 kulübün toplam borcu vardı. Tabii burada... Şöyle sorun da var, gelir yok Türkiye'de, gelirler çok düşük, giderler euro, gelirler TL. Bir de biz Avrupa'daki bu futbol endüstrisini de kaçırıyoruz, yani ıskalamaya başladık. Çok fazla yabancı bağımlılığımız var, çok fazla kaynak israfımız var bizim. Biz Türkiye kredi kartından borçlanan tüketici gibi davranıyoruz futbolda. Bir de işin aslında popülizm bizim en büyük hastalığımız.
Peki Mehmet Büyükekşi, Hakan Güldağ demiş ki Antep'te biz... Kulüplerin borcu var. Güneş enerjisi santrali kurduracağız. O gelirle borçları kapatacağız. Bu nasıl bir model olur?
Yani fazla iddialı ve hayalci geldi. Çünkü sorun şu, kulüplerin gerçekten harcamaları çok yüksek. Giderleri çok yüksek ve her yıl dünya kadar transfer yapılıyor. Para harcanıyor. Gelir yok ortada. Yayın geliri yok. Bir de şöyle bir durum daha var. Sponsorlar futbola girmekten kaçmaya başlarlar bir yerden sonra. Çünkü siz ortaya oyun koymadığınız anda, rekabeti sağlayamadığınız zaman hakem tartışmaları var. Futbol piyasası Türkiye'de çok fazla karşılık üzerine yürüyor. Birbiriyle, yani Galatasaray'ın Trabzon ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a ihtiyacı var. Birbirleri olmadan gelirleri yükselemez. Biz dolayısıyla birbirini yok etme üzerine kurduk bütün sistemi.
Çok tehlikeli bir yolculuk. Türkiye'deki futbol endüstrisi büyük mü? Büyüyecek bir pazar mı?
Yani şu an için çok büyük bir pazara benzemiyor. Az önce beyefendi çok güzel anlattı. İşte dijitalleşme, öyle yaptık, böyle yaptık diye. Türkiye'de bunu yapabilmek için ortada bir rekabet ve oyun olması gerekiyor. Bizde şu anda bu yok. Yani işin problemi yok. Yani ürün olmadığı için ürünün pazarlamasını yapamıyoruz. Dolayısıyla.
Ortada ürün yok, ürünün pazarlamasını yapamıyoruz. Ortada borç yok ama herkes futbol kulüplerinin başkanı, yönetim kurulunda yer almak için yarışıyor. Niye?
Türkiye'de gerçekten mesela bir kulübün başkanı olmak çok popülerite getiren bir durum. Çok önemli oluyorsunuz. Her gün haber televizyona çıkıyorsunuz. Ağırlanma, işte kabul görme, yani başka bir kişiye dönmeye başlıyor. Taraftarlar var arkanızda. Ciddi bir güç potansiyeliniz ortaya çıkıyor. Her gün statlara giriyorsunuz. Takımı yönetiyorsunuz. Bunun bir taraftan da eğlence bir tarafı da var. Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla Türkiye biraz daha sanki böyle gidecek. Bizim devrim yapabilmemiz için taraftar mantalitesinin değişmesi gerekiyor işin aslında. Çünkü taraftarlar çok fazla beklenti yüklüyorlar yöneticileri ve çok kahramanlaştırıyorlar kişileri. Dolayısıyla bazen başarı olmadan da büyümek gerekir. Mesela Dortmund 2003 yılında iflas ettiğinde 10 yıl şampiyon olamadı. Bugün Dortmund hala Dortmund. Yani şampiyonluk çok değerli bir şey değil artık. Önemli olan finansal açıdan ayaklarımızı yere koyacak bir sistem kurabilmek.
Yani Türk futbolu nasıl kurtulur tartışmak istemiyorum. Türkiye'de ekonomide büyük problem var. Evet. Futbol endüstrisinde büyük problem var. Ama futbol endüstrisi genel endüstri içerisinde ilk kaçta yer alır?
Açıkçası yani...
Türkiye için demiyorum, dünya için diyorum.
Yani herhalde bir ilk 10 iki yani...
İlk 10 içinde yer alacak bir endüstri. Biraz önce rakamlar büyük, kondu. 100 milyar rakamlar. Dolarlar falan büyük para. O büyük paraları göz ardı edebilir miyiz?
Edemeyiz tabii ki. Türkiye ile ilgili bir not söylemem lazım Eli ablacığım. Türk milli takımına en çok oyuncuyu İstanbul'dan sonra neresi veriyor biliyor musunuz? Almanya. Dolayısıyla bu sorunu çok güzel anlatan bir durum.
İthalat etmeyi çok seviyoruz ancak yayına noktayı koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Katar Olimpiyatları Katar Futbol Dünya Kupası'nı izleyecek miyim ben bilmiyorum. Benim futbolla endüstri olarak işim var ama burada noktayı koyuyoruz. Çarşamba günü yine birlikte oluyoruz ancak sizi Norm'la baş başa bırakıyoruz.
Neden ne önemliyiz, hayat nedir, biz kimiz, bir sorgulayın, bu evrende var mıdır hiç kimsemiz ve yoksa biz hiç kimse miyiz, sanrıları betimleyen, soluk bir mavi noktanın içinde ölümü bekleyen, gitmeyecek gibi, bitmeyecek gibi, sanki ansızın bir hastalık geçirmeyecek gibi, adil olmayan adaletin kimeydi faydası, hakkı tartamaz teraziniz, kuyumcu tartısı, kes, savaşla töre misin, acılarında hapis mi, insanoğlu köle misin, mülteci mi, milis mi, mutluluk istiyorsan sana da düşman olurlar. Sonra haklı çıkarsın ve sanma pişman olurlar. Çıkarsız hiçbir yolun peşinde koşmamışlar. Çaresiz bir derde karşı hayaller kurmamışlar. Omurgasız düzende bir kere dik durmamışlar. Bu yüzden anlamaz, bu yüzden asla. Çok güzel, ey bu düş çok güzel. Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden. Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden. Belki Dostoyevski'den, belki de çok eskiden. Ey çok güzel, aha bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan. Belki memleketimden, yani çocukluğumdan. Belki Dostoyevski'den, kesin Dostoyevski. Hey, hey. Ve şimdi bir toplum inzivaya çekilmiş. Heybesindeki düşler, gülüşler hep yenilmiş. Tek bir dileği kalmamış, yeter ki canını acıtma. Gökyüzünde yok artık bir kasnaklı uçurtma. Bu şarkı sana değil, geçmişimde ne varsa. Yıldızı bol semalardan arakladım bir arsa. Karlı kayın ormanında ağlamaklı gözlerim. Ezan vakti evine koşan çocukluğumu özlerim.
Bana bir masal anlat baba.
Erikli ağaçlar ve bahçeli bir ev olsun. Cebimde misketim ve kız kaçıran tozları. Kömürlü sobada elimi yakan kestaneler de olsun.
Bana bir masal anlat baba.
Köpüklü gazozlar, bisikletim ve mahallem. İçinde mutluluğum, korkusuz ve ölümsüz. İçinde sen de ol, içinde annem. Bu düş çok güzel, belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden. Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden. Belki Dostoyevski'den, belki de çok eskiden. Ey, çok güzel, aha bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan. Belki memleketimden, yani çocukluğumdan. Belki Dostoyevski'den, kesin.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.